Ayrım 28, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 366. Raul Travis ve Sonya'yı kendilerine tanıdık gelmeyen yüzlerle ilgilenmeye başlayan kalabalığın içinden geçirdi. Uzun uzadıya yapılan göz temasları Travis'i oldukça rahatsız etti. Bu yüzden sadece dumanın içinden ilerleyen Raul'un ensesine bakmaya karar verdi. Juan'ın onları Dallas'a uçuracak olmasında Ramon'u kesinlikle rahatsız eden bir şeyler vardı. Ve Travis bunun Juan'ın bu cehennem çukurunda sarhoş olmasından daha başka bir şey olduğunu hissediyordu. Köşeyi döndüklerinde yalpalayan bir adam Sonya'nın göğüslerine atladı. O daha dokunamadan Sonya ona dokunmaya çalışan elini adamın arkasına büktü ve onu bir masaya doğru itti. Orada oturan adamların üstüne içecekler döküldü. Raul ve Travis arkalarına döndüler. Travis, Raul'un Sonya'ya attığı onaylamayan bakışları görmezden gelerek kızı kalabalıktan kendine doğru çekti. Sahneyi ikinci kez geçtikten sonra Raul'un bakışları bir şeye kilitlendi, hemen oraya doğru gitti. Birkaç adım sonra Travis bunun ne olduğunu gördü. Gür, ıslak ve siyah saçları olan bir kafa köşedeki bir masanın üzerine konmuştu. Bu adamın yanında başka bir Hispanik adam oturuyor, ellerini masanın üstüne vurup bağırıyordu. ''Despierta degenerado, me debes mis ganasias.'' Masanın üstündeki boş bardakların etrafına üzerinde çıplak kadın resimleri olan iskambil kağıtları yayılmıştı. Çelişki gittikçe artıyordu. Juan diye bağırdı Raul masaya yaklaşırken. Cevap gelmedi. Raul peşinde Sonya ve Travis'le birlikte hızla masaya ulaştı. Juan diye tekrarladı Raul gür saçlarından çekip adamın yüzünü açığa çıkararak. Travis o anda Ramon'un ne kadar yaşlı olduğunu fark etti. Bu adam, yani Ramon'un oğlu, rahat 50 yaşlarında vardı. Raul adamın yüzüne vurdu ama hiçbir tepki alamadı. Juan'la birlikte oturan adam Raul'a saldırdı. ''Quien en diablo eres? Quiero mi dinero?'' dedi. ''Dinero mu? Parayla ilgili bir şey mi?'' diye düşündü Travis. ''De todas maneras, cuanto de debo idiota?'' diye cevap verdi Raul. ''Ah, sanırım Raul ona geri zekalı dedi.'' diye fısıldadı Travis Sonya'ya. ''El medebe, doscientu consciente dolares.'' dedi adam. Raul masanın üstüne 300 dolar fırlattı. Adam onları aldı ve uzaklaştı. Belli ki kumar borcuyla ilgili bir hırgür. Travis rahatladı. Raul, Travis ve Sonya'nın da yardımıyla Juan'ı ayağa kaldırdı. Ölmüş bile olabilirdi ama hiç yardımcı olmuyordu. ''Bu adam bizi Dallas'a mı götürecek?'' Dördü de çıkış yollarına sıralanmış olan ve geçerlerken onlara kahkahalarla gülen rezil karakterlerin arasından yürüdü. ''En azından görüntü olarak buraya yakışıyoruz.'' diye düşündü Travis. Son birkaç metre kalmıştı ki büyük terli bir el Travis'i omzundan yakaladı. Tam o taraftan derin bir ses duyuldu. ''Hey sen! Lanet olası kaltak kız arkadaşın dostumun kıçını tekmeledi.'' Travis yavaşça döndü. Adam 1.80 metrenin üstündeydi ve çok iri görünüyordu. ''Ben gerçekten üzülmek bu işi çözmez göt herif.'' dedi adam Travis'i bir adım geri iterek. Sonya Travis'in önüne çıktı. ''Sonya, sen bu işe karışma.'' Ama çok geçti. Sonya adamın kasıklarına çoktan dizini geçirmişti. Raul üzerine bez bebek gibi yığılmış olan Juan'la gerisin geri döndü. İki adam daha artık Sonya'ya doğru geliyordu. Raul Juan'ı Travis'e attı. Travis onu yakaladı ama ağırlığı onu da aşağıya çekti. Yeniden dengesini kurup Juan'ı bir kere daha ayağa kaldırmayı başaran Travis gözlerini kaldırdı. Etrafını çevrelemiş olan insanlardan dolayı artık Sonya'yı göremiyordu. Bazıları birbirleriyle, bazıları da şanssız olanlar onunla dövüşüyordu. Birer sinek gibi teker teker onun yanına düşüyorlardı. Kenardan bir yerden Raul çıktı. Tıknaz küçük bedeniyle tüm lobutları deviren bir bowling topu gibi katliamın tam ortasına daldı. Travis Raul'un Sonya'ya ulaştığını gördüğü anda sigara dumanından deniz havasına çıkınca kendine gelmeye başlayan Juan'la birlikte doka doğru gitmeye başladı. Suyun kenarına gelince Raul ve Sonya'nın ne zaman geleceğini görmek için arkasına bakıp durdu. Görünürde hiç kimse yoktu. Juan'ı tekneye bindirip yanlarına geri dönmeye karar verdi. Travis Juan'ı bağlama direğine bağladı ve barın giriş kapısına doğru döndü. Raul ve Sonya peşlerinde bir grup adamla dışarı fırladı. Raul Sonya'yı arkasından yakalamıştı ve bardan geri geri çıkıyordu. Travis Raul'un onu bir silah olarak mı kullandığından yoksa ikisi de vurulmadan onu dışarı çıkarmaya mı çalıştığından emin olamadı. Muhtemelen ikisi de diye düşündü. Travis tekneye atladı ve Juan'ı içeri çekip arka koltuğa yatırdı. Haydi diye seslendi. Şişeler fırlatan ve tacizde bulunan bir grup öfkeli adamdan kaçan Raul ve Sonya'ya. Raul tekneye atladı ve tüm teknenin sallanmasına sebep oldu. Hemen ardından Sonya içeri atladı ve halatları çözdü. Ulaşabildiği en yakın şeyi aldı, bir keski ve bunu kendilerini kovalayan adam sürüsüne karşı bir mızrak gibi kullandı. Kalabalığın Raul ve Sonya'yı oradan uzaklaştırmaktan başka bir amacı yok gibiydi. Boş yere koşturduklarını fark ederek yavaşladılar. Hız teknesi marinadan ayrılırken Travis de adamların bağırışlarının zayıfladığını duydu. Sonya Juan'a sonra da Travis'a baktı. Bardaki arbede unutulmuştu. Tanrı aşkına diye tepki gösterdi motor gürültüyle çalıştığında. Pilotumuz bu mu? Sakin ol, onu ayıltacağız. Bak şimdiden kendine geliyor dedi Travis. Kafasını kaldırıp teknenin her yerini kusmuğa boğan Juan'a bakarak. Sonya kusmuktan kaçınmak için kenara çekildi. Dalga mı geçiyorsun dedi. Ramon kimin tarafında demiştin? 83. Bölüm. Raul tekneyi koya doğru sürüp motoru durdururken Ramon ambarın yanındaki dokta ellerini beline koymuş bekliyordu. Juan artık ayakta durabiliyordu. Kusmak ve deniz havası almak ona iyi gelmişti. Raul Juan'ın inmesine yardım ederken Sonya da tekneyi bağladı. Travis saatine baktı. Zamanında geldik ama tam sınırdayız. Sakın bana bulaşma dedi Juan babasına başını tutarak. Ne? Carlos'u tek bir kelime dahi etmedim ama sen bunun neden yapıp... Gördün mü dedi Juan. Ramon iki elini de ona doğru kaldırdı ama Juan konuşmaya devam etti. Üzgünüm, seni hayal kırıklığına uğratıyorum ama ben zaten ne halt etmeye buradayım ki? Ramon dikkatli ve tarafsız bir ses tonuyla konuştu. Sanki çetesinden biriyle konuşuyormuş gibi. Dallas'a gidiyorsun. Yerel saatte 8.30'da orada olman gerekiyor. Bu yüzden 4.30'da havalanman lazım. Sen delirdin mi? Kendimi bok gibi hissediyorum. Ramon dudağını ısırdı. Bu acil bir durum evlat, sana ihtiyacım var. Ramon öne arkaya rahatsız bir şekilde sallandı. Bu gece Ramon'da bir değişiklik vardı. Juan sessizce durdu. ''Bana ihtiyacın mı var? Ne içtin sen?'' ''Kapa çeneni, sadece işini yap.'' Juan'ın düşman maskesi düştü. ''Pekala babalık, opa loka batıya mı?'' ''Evet.'' ''Ne kargosu?'' ''Onlar.'' Ramon dokun diğer tarafında Raul'la birlikte yürüyen Travis ve Sonya'yı işaret etti. ''Tanrım, artık insan kaçakçılığı mı yapıyoruz? Yasa dışı uzaylı falanlar mı?'' ''Arkadaşlar oğlum, onları sadece olabildiğince çabuk Dallas'a götür.'' ''Tamam ama yine de sorayım, malı içiyor musun?'' Ramon Juan'a kısa bir süre sarıldı ve onu Sonya ile Travis'in o anda binmekte olduğu gemiye götürdü. Travis Raul'un teknenin üstündeki bezi kaldırmasını seyretti. Raul ona sigara teknesi diyordu. Araç sadece tek bir amaç için tasarlanmış gibiydi, sürat. Dört tane büyük dış motoru vardı. Uzun, ince ve bir kama gibi sivri uçluydu. Üzerinde kırmızı çizgi ve numaralar olsa bir yarış teknesine benzeyecekti. Ama boyası daha fazla çıkarılamamıştı. Mat siyah renkteydi. Travis başka bir fırtına mı geliyor diye meraklandı. Ama sadece Raul'un motorları çalıştırdığını fark etti. Sonya Juan'la birlikte gürleyen sigara teknesine atladı. Ramon Travis'e yaklaştı. ''Pekala Danny, burada işimiz bitiyor gibi.'' ''Her şey için tekrar teşekkürler.'' dedi Travis tek elini Ramon'un omzuna koyarak. Henüz teşekkür etme. Bu şey henüz sonlanmadı. Sana yardım edeceğimi söyledim. Bunun kolay olacağını değil. Yine de... Tamam, dinle dedi Ramon. Raul sizi karaya götürecek. Nehrin yukarısına, havaalanına en hızlı bu tekneyle gidersiniz. Nehir Miami kanalı olur ve piste dosdoğru uzanır. Sadece Juan'ın dediğini yapın. Dallas'taki bağlantım diğer tarafta sizi şehrin içine götürecek bir arabayla bekliyor olacak, tamam mı? Her şey için teşekkürler. Devam edin. Ramon Travis'in sırtına vurdu. Travis tekneye bindi, Ramon'a başını salladı ve kararlı bir bakış attı. Bir saniye bile geçmeden gürültü arttı ve kamaya benzeyen tekne nehre doğru yol alıp durdu. Ne bekliyoruz diye sordu Sonya. Raul Mano'ya gittikleri tekneyi işaret etti. Ramon ona biniyor ve motoru çalıştırıyordu. Gizlenmek için dedi Juan. Travis konuşmanın sadece sonunu duymuştu. Neler oluyor? Sanırım ben biliyorum dedi Sonya sırıtarak. Bu adamlar fena hilekar. Rahat ol, emin ellerdeyiz. Sigara teknesi kuvvetle ileri doğru atıldığında Travis, Juan ve Sonya arka koltuğa doğru yığıldılar. Kükreyen ve provası yükselen siyah kama elinden geldiğince arkadan ona yetişmeye çalışan Ramon'la birlikte iç kısımlara doğru ilerliyordu. Kıyı çizgisi gözlerinin önünden hızla geçip gidiyordu. Yüzlerine hızla çarpan hava akımı onları soluksuz bırakıyordu. Çok hızlı gidiyorlardı. Ay ışığı teknenin mat siyah gövdesinde yansıyor, karanlık sularla birleşiyordu. Ürkütücü bir kamuflajla ama etkiliydi. Juan kendini küçük kameraya atmıştı. Büyük ihtimalle yine kusacak diye tahmin etti Sonya. Sonya'nın siyah saçları yan tarafından uçuşuyordu. Rüzgardan dolayı suratı asıktı. ''Dalga ne olacak?'' diye bağırdı Travis. ''Sahil koruma bizi durduracak.'' ''Tabii bizi yakalayabilirse.'' dedi Sonya suyun dört motora çarparken çıkardığı patırtıya doğru arkaya bakarak. ''Ayrıca içimden bir ses bunu daha önce de yaptıklarını söylüyor.'' Sigara teknesi Miami boyunca karanın içine doğru daha da ilerledi, su daraldı. Miami Uluslararası Havaalanı'nı geçtiler. Süratler bu hava sahasına arabayla gelme fikrinin ne kadar gülünç olduğunu gösterdi. Travis arkaya baktı, Ramon hala yakın takipte. Bu süratte bile teknemiz tam gaz gidiyor olamaz. Gaz koluna attığı hızlı bir bakışla bu düşünceyi doğruladı. Travis Ramon bir koydan geçerken arkasında parlayan mavi bir ışık gördü. Sahil koruma. Travis Raul'un rüzgarda dalgalanan gömleğini çekiştirdi ama Raul sadece dikiz aynasından ona bakarak onları gördüğünü ifade etti ve gaz kolunu öne ittirdi. Travis tekrar koltuğuna düştü. Pruva havaya kalktı ve daralan sudan daha öncekinden daha büyük bir hızla geçtiler. Travis sahil korumayla konuşmak için yavaşlamış olan Ramon'a bakmak için arkasına baktı. Bir tuzak. Sonya kahkahalarla gülerken başını arkaya attı. Sana söylemiştim dedi, her neyse. Ramon'un sahil korumanın yarısını çalıştırdığından eminim. Aşağıdan Juan çıktı. Biraz daha iyi misin diye sordu Travis. Evet, sağ ol dedi Juan. Kesinlikle biraz daha ayılmış görünüyordu. Varmamıza çok az kaldı.
Harika dedi Sonya, uçabilecek misin?
No problemo diye cevap verdi Juan önemsemez bir tavırla elini sallayarak.
2 dakika sonra Raul yavaşlayıp Miami kanalına doğru manevra yapınca sigara teknesinin gürültüsü azalarak hafif bir gurultuya dönüştü. Hiçliğin ortasında gibilerdi, sadece karanlık. Miami'nin ışıkları çok geride kalmıştı. Travis farlar gördü. Şaşırmayan Raul siyah kamayı bağladı. Döndü Travis de Sonya'nın elini sıktı ve karaya çıkmalarına yardım etti. Juan'ın sırtına hızlıca vurdu ve ona kalın bir puro verdi. Juan da bunu bir selamla kabul etti. Gidelim diye emretti Juan purosunu yakarak. Hangara sadece 1 mil var.
84. Bölüm. Size bir şey getireyim mi efendim?
Reese pilotu bu sabahki alışılmadık görevleri konusunda bilgilendirmişti. Pilotuna verdiği şu uçağı takip et emri tuhaf bir emir gibi görünüyordu ama şimdilik tek yapabildiği buydu. Green istedikleri şeyi büroya altın bir tepside sunacaktı ama Reese kozlarını doğru oynarsa...
Parmak uçlarında düşünmesi, adapte olması ve uzlaşması gerekecekti. Uçuş ekibinin tuhaf emirlerle başa çıkabilmesi gerekecekti. Böyle iyiyim, teşekkürler kaptan dedi, içtiği neredeyse boş bir fincan kahveye bakarak.
Tamam, ne istediğinizi ve ne zaman istediğinizi bana söyleyin.
Elbette dedi reis, şu anda tek ihtiyacım olan şey teknik bir gecikme yaşamayacağımızın garantisini vermen. Tam vaktinde ve mümkün olduğunca az yakıtlı havalanmak istiyorum.
Elbette efendim, her şey yolunda.
Kaptan Reese'i düşünceleriyle baş başa bıraktı. Reese Green'in bir değişiklik yapmış olma ihtimaline karşın hemen gitmeye hazır olmak istiyordu. Ama uçak pistteki yerini aldığından beri Dallas hava trafikten hiçbir sinyal gelmemişti. Reese Jensen'ın ona verdiği dosyayı çıkardı ve 11. kez inceledi. Bundan kaçış yoktu. Bu görev daha öncekilerin hiçbirine benzemiyordu ve şu anda kendi başınaydı. 85. Bölüm. Araba sahil şeridinden 3 yolcusuyla Opa Loka Batı Havalimanı'na doğru gidiyordu. Her zaman abisi Kuzey Miami, Opa Loka Havaalanı'nın gölgesinde kalmış olan bu havaalanı son zamanlarda iyice terk edilmişti. Miami'nin kuzeybatı köşesindeki Everglades'in kenarında kurulmuştu ve bu haliyle çok da bir şeye benzemiyordu. Birkaç hangar ve küçük yapılar ama bir tane pisti vardı ve Miami kanalının tam yanındaydı. Ramon için mükemmel bir yerdi. Kulesi olmayan ve kontrol edilmeyen bir havaalanı olduğu için terk edilmeden önce de iş görüyordu. Ama şu an kullanılmadığı için çok daha iyiydi. Araba küçük demir bir hangarın dışında durmadan yarım mil önce farlar söndürüldü. Travis ve Sonya Juan Martinez'i arabadan indirdi. Şoföre onlar havalanana kadar beklemesi gerektiğini söylenmesine gerek yoktu. Juan hangar kapısının üstündeki kalın zincirden asma kilidi açmak için anahtara uzandı. Kilidi açtı ve büyük metal kapı çatırdayarak açıldı. Peşinde iki yolcusuyla birlikte içeri girdi ve arkasından kapıyı kapattı. İçerisi zifiri karanlıktı. Travis Juan'ın uzaktaki bir duvara doğru gittiğini duydu. Hangar aydınlandı ve tam orada önlerinde onları Dallas'a götürecek olan araç göründü. Bu Travis'in hayatında gördüğü en tuhaf görünümlü uçaktı. Kaşlarını çattı ve Sonya'nın ne tepki vereceğini merak etti. Yüzündeki o haylaz bakış her şeyi açıklıyordu. Juan uçağı denetlemeye başladı. Travis de Juan'ın arkasından yavaş yavaş yürüyerek kendi denetimini yapıyordu. Küçük bir uçaktı. İki ön koltuk, iki arka koltuk ve en arkada da bir kargo bölmesi vardı. Ufak hava alanlarında park halinde göreceğiniz hafif hava taşıklarının büyüklüğündeydi ama büyüklükten başka hiçbir benzerlik yoktu. Her zamanki gibi siyaha boyanmıştı. Uzun ve silindirik gövdesinin burun kısmında bir motor, arka kısmında da bir motor vardı ve her birinin pervaneleri ahşaptandı. Kanatları arkadaydı ve süzgeç ya da uçak dümeni gibi açılmışa benziyorlardı. Gövdenin dışında her iki tarafta ön camın hemen ön tarafında da ayrıca kanada benzer yapılar vardı. Taşıt siyah bir kedi balığına benziyordu. Bu ön hava dümenlerinin tam altında parlak italik harflerle şu yazılıydı: İsyankar. Travis uçuş öncesi denetimini tamamlamak için eğilip kalkıyordu. Sonya arka koltuğu Ramon'un ambarından aldığı malzemelerle dolduruyordu.
''Bu şey uçuyor mu?'' dedi Travis Juan'a şakayla karışık. ''Hem de bir melek gibi dostum'' dedi Juan yağ seviyelerini kontrol ederken. ''Ayrıca genişletilmiş tankları var, yani hiç yakıt molası vermeden doğrudan Dallas'a gidebiliriz, bu harika.''
''Evet, gerçekten harika'' dedi Travis heyecanlanmış gibi görünmeye ve boğazının düğümlenmesine sebep olan gerginliği engellemeye çalışarak.
''Kahretsin, yanımda araç tutma haplarım yok ama küçük bir uçak büyüklerinden ne kadar farklı olabilir ki?''
''Bu uçak nasıl tespit edilemiyor?''
Juan kıkır dedi. ''Bunun gibi yoğun hava sahasından geçen her hava taşıtının transponderi olması gerekir. Transponder hava trafik kontrolüne taşıtın kim olduğunu anlamaları için sinyal gönderir. Bizde bunlardan yok.'' Ama yine de radar ekranlarında bir bildirim görecekler, küçük bir nokta. Sadece bu bildirimin yanında bir kimlik olmayacak.
Juan kanatların altındaki yakıt olduğunu düşündüğü şeyden parmağına biraz örnek alır ve bu mavi sıvıya bakıp açıklamalarına devam ederken Travis de dikkatle dinledi.
Hava trafik bir radar taraması yapar. Bu taramada metal olan ve parlayan her şey görünür ve onlara yansır. Ekranlarında bildirimi bu şekilde alırlar.
Evet, Travis en azından bu kadarını biliyordu.
Tamam, bu taşıtın açıkta metal bir yeri yok dedi Juan sırıtarak.
Ne? Nasıl?
Gövdesi hafif bir bileşimden yapılmış durumda, alüminyumdan değil. Bak dedi, motor kapağını işaret ederek. Egzoz boruları gövdeye gömülmüş durumda, ayrıca görünmüyorlar da.
Bu yüzden pervaneler ahşap dedi Travis.
Doğru, metal pervaneler en büyük bildirimi gönderirler, bu yüzden onlar da dağıtıldı.
Yani bu şeyi kendin mi yaptın?
Ah hayır, bu gerçek bir uçak, bunu Rutland yapıyor. Bu bir Rutland isyankarı. Aslında bunu askeri anlaşmalar yapmak için ürettiler. Pekala havacılıktan konuşmayı isterdim ama gitmeye hazırız. Lütfen.
Juan Travis'i eliyle uçağın arka tarafına çağırdı. Travis uçağa çıktı ve arka koltuğa Sonya'nın olduğu yere oturdu. Sonya ona bir kulaklık verdi. Travis bunu kulaklarına taktı ve mikrofonu da ağız hizasına getirdi. Travis Juan'ın hangar kapılarını açmasını seyretti ve kararmış hava sahasını gördü.
Sakin ol. Bu sadece bir uçak yolculuğu. Neden araç tutma haplarımı getirmedim ki?
28. ayrımın sonu. Sayfa 378.